Ayrım 26, sayfa 313. İnsanların ve bölgelerin bir kenara itilerek marjinalleştirilmesi. Grow with Brazil. Brezilya ile birlikte büyüyün. New York gazetelerinde yer alan büyük ilanlar, tropiklerin devinin hızlı büyümesiyle ilgilenmeyi teşvik eder iş adamlarını. São Paulo sürekli bir tavşan uykusundadır. Gelişmenin sesi kenti sağır eder. Fabrika ve gökdelenler, köprü ve yollar, tropikal bölgelerdeki vahşi bitkiler gibi ürer São Paulo'da. Bu ilanda asıl sloganın Brezilya'nın sırtından büyüğün olması gerektiği açıktır. Debdebesi göz kamaştırdığı halde kalkınma davetli sayısının pek az olduğu bir şölendir. En iyi yemekler de yabancılara ayrılmıştır. Brezilya'nın bugünkü nüfusu 90 milyon üzerindedir. Bu sayının 100 yıl sonunda 2 katına çıkması beklenmektedir. Ama modern fabrikalar iş gücünü sınırlamakta, latifundium düzeni de kırsal kesimde iş olanağı yaratmamaktadır. Paçavra içindeki bir çocuk Rio de Janeiro'da yeni açılan dünyanın en uzun tüneline hayranlıkla bakarken ülkesiyle gurur duyar ama okuma yazma bilmeyen bu çocuk karnını doyurmak için hırsızlık yapmak zorundadır. Latin Amerika'nın bütün ülkelerinde coşkuyla karşılanan imalat sektöründeki yabancı sermaye akını gelişmiş ülkelerin tarihindeki klasik endüstrileşme modelleriyle kıtamızdaki sürecin arasındaki farkı vurgulamıştır. Sistem alabildiğine insan kusar ama endüstride iş gücünden yapılan tasarruf Avrupa'dan fazladır. 1957'de son veriler bu yıla aittir. Avrupa endüstrisindeki Kuzey Amerikan şubelerinin kullandıkları iş gücü sermaye oranı Latin Amerika'dan daha yüksekti. Amerikan Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği AGE. Var olan iş gücüyle uygulanan teknoloji arasındaki anlaşılabilir tek ilişki dünyanın en ucuz emeğini kullanma kolaylığından doğan bir ilişkidir. Bu bolluk ve yıkım krallığında topraklar ve toprak altı son derece zengin, insanlar son derece yoksuldur. Sistemin bir kenara attığı işçilerin yoksulluğu, iş pazarın gelişmesini engeller ve ücret düzeylerini düşürür. Geleneksel mülkiyet düzeninin devam etmesi, verimsiz haciyendalardaki toprak ve sermaye savurganlığı ve mini fundiyumların çoğalmasının yol açtığı iş gücü israfıyla kırsal kesimde verimin düşük olması sorununu artırır. Ayrıca giderek büyüyen bir işsizler ordusunun kentlere akınına yol açar. Kırsal kesimdeki işsizlik kentlerdeki işsizliğe aktarılır. İş bulamayan insanların düştüğü dipsiz bir kuyu olan bürokrasi ve kenara itilmişlik giderek büyür. Fabrikalar fazla iş gücünü kullanmadıkça bu dev yedek işçi ordusunun varlığı ücretlerin Kuzey Amerika ya da Almanya'dakinden kat kat düşük olmasına sebep olur. Verimlilik arttığı halde ücretler düşük kalabilir. İş gücü azaldığı halde verimlilik artabilir. Çevre ülkelerdeki endüstrileşme dışa itilme niteliği taşır. Nüfus artışının en yüksek olduğu bu ülkelerde yığınlar baş döndürücü bir hızla çoğalır. Ama bağımlı kapitalist gelişme içine aldığından fazla insanı dışına atar. Latin Amerika'da çalışan nüfus içinde imalat endüstrisinde istihdam edilen işçilerin oranı artacağı yerde azalmaktadır. 1950'li yıllarda %14,5 olan bu oran günümüzde %11,5'a düşmüştür. Birleşmiş Milletler CEPAL AGE. Brezilya'da yapılan bir araştırmaya göre gelecek 10 yılda yaratılması gereken yeni iş olanağı sayısı yılda 1,5 milyona ulaşacaktır. F.S. O'Brien, The Brazilian Population and Labor Force in 1968, Planlama ve Genel Koordinasyon Bakanlığı, Rio de Janeiro, 1969. Oysa Latin Amerika'nın bu en endüstrileşmiş ülkesinde fabrikalarda çalışan toplam işçi sayısı 2,5 milyondan azdır. Her ülkede en yoksul bölgelerden akın eden işsiz sayısı akıl almaz boyutlardadır. Yaşam düzeylerini yükseltmek ve kent uygarlığı denilen kocaman sihirli panayırda kendilerine bir yer edinmek isteyen aileler kentlerde düş kırıklığına uğrar. Yürüyen bir merdiven sanki cennete gidiyormuş gibi görünebilir ama göz kamaştıran her şeyi karın doyurmaz. Kentler yoksulların yoksulluğunu daha da artırır çünkü önlerine hiçbir zaman erişemeyecekleri zenginlikleri serer. Otomobiller, evler, şeytan ya da tanrı kadar güçlü makineler. Buna karşılık onlara sürekli bir iş, başlarına sokabilecekleri bir barınak, açlıklarını gidecek bir tabak yemek bile sunmaz. BM, Birleşmiş Milletler, CEPAL, Estudio Economico de America Latina, 1967, New York, Santiago, Şili, 1968. Verilerine göre Latin Amerika kentlerindeki nüfusun en az dörtte biri kent mimarisi ölçütleri dışında kalan konutlarda oturmaktadır. Teknisyenlerin kibarca böyle tanımladıkları barakalara Rio de Janeiro'da favela, Şili'nin başkenti Santiago'da Jalapa, Meksiko'da Jaca, Caracas'ta Barrio, Lima'da Barriada, Buenos Aires'te Villa Miseria, Montevideo'da Cantegril adı verilir. Kentlerin çevresinde gün doğmadan tamamlanan teneke, kerpiç ve tahtadan barakalar, sefalet ve çaresizlik yüzünden kentlere itilen, kenara itilmiş yığınları barındırır. Keçuva dilinde Hua Iko sözcüğü yer kayması anlamına gelir. Perulular dağlardan kıyıdaki başkente inen insan seline de aynı adı verirler. Lima nüfusunun %70'ini taşradan gelenler oluşturur. Caracas'ta ise taşradan gelenlere her şeyci anlamına gelen Todero adı verilir. Çünkü her işi yaparlar. Cihanga adı verilen angarya işleri yaparak, endere olarak, küçük işler bularak ya da yasak işler yaparak geçinirler. Hizmetçi, taş işçisi, duvarcı, elektrikçi, muslukçu, boyacı, araba bekçisi olarak çalışırlar. Limonata ya da herhangi başka bir şey satarlar. Bazen hiçbir fırsatı kaçırmayan dilenci ve hırsızlar olurlar. Kenardaki bu insanlar sistemin içine girenlerden daha büyük bir hızla artmaktadır. BM'nin sözü edilen raporunda birkaç yıl sonra kentlerdeki nüfusun büyük bir çoğunluğunun ilkel yerleşimlerde barınacağı belirtilmektedir. Yani paçavralar içindekiler çoğunlukta olacaklardır. Bu arada sistem çöplerini halının altına süpürmeyi yeğlemektedir. Körfez'de tepelerde yer alan favellaları federal başkentin villa miseryaların mitralyöz ateşiyle süpürmekte, binlerce yoksulu görünmesinler diye yok etmektedir. Rio de Janeiro ve Buenos Aires sistemin ürettiği sefalet görüntüsünü yok etmeye çalışır. Yakında Brezilya ve Arjantin'in tamamında üretilen servetin harcandığı bu kentlerde atıklar değil, sadece bolluğun tüketilişi görünür olacaktır. Uluslararası egemenlik süreci tek tek bütün ülkelerde yaşanmaktadır. Endüstrinin belirli bölgelerde yoğunlaşmış olması büyük limanlarda ya da ihracat bölgelerindeki talep yoğunlaşmasını yansıtır. Brezilya endüstrisinin %80'i Güneydoğu üçgeninde yoğunlaşmıştır. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Açlık yöresi Kuzeydoğu'nun ulusal endüstri üretimine katkısı ise giderek azalmaktadır. Arjantin endüstrisinin 2/3'ü Rosario ve Buenos Aires'te kurulmuştur. Uruguay'da Montevideo, Şili'de Santiago ve Valparaíso endüstrinin 2/3'ünü barındırır. Peru endüstrisinde %60'ı Lima'da yoğunlaşmıştır. Birleşmiş Milletler, CEPAL, AGE. Yoksulluğa boğulmuş geniş iç bölgelerin geri kalmışlığı, bazılarının ileri sürdüğü gibi uzak ve ıssız oluşlarının değil, bugün endüstri merkezlerine dönüşmüş eski sömürge merkezlerinin sömürüsünün sonucudur. Arjantinli bir sendika liderinin Raimundo Ongaro hapishane mektubu De Frente Buenos Aires 25 Eylül 1969 konuşmasından aktarıyoruz. 150 yıllık tarihimiz, bütün dayanışma anlaşmalarının ihlalinin, maaşlarda ve anayasalarda söz edilen bağlılığa ihanetin, Buenos Aires'in taşra üzerindeki egemenliğinin tarihidir. Ordu ve gümrükler birkaç kişi tarafından yapılıp herkes tarafından desteklenen yasalar, birkaçı dışında hep yabancı güçlerin emrindeki hükümetler, zenginlik ve gücü kendinde toplayan bu kibirli metropolü kurdular. Ama bu debdebin açıklamasını Misiones'in eski çay plantasyonlarında, ormanlardaki yıkılmış köylerde, Tucumán rafinerilerinin ve Jujuy madenlerinin çaresizliğinde, Paraná'nın terk edilmiş limanlarında, Barisso göçünde aramak gerekir. Çevresindeki yoksulluğun sırtından servetler kazanan bu merkezin egemenliği artık gizlenemez, sömürü de katlanılamaz hale gelmiştir. André Gunder Frank, Brezilya'da az gelişmişliğin gelişmesi konulu çalışmasında ABD'nin bir uydusu olan bu ülkede Kuzeydoğu'nun da iç metropol niteliğindeki Güneydoğu'nun uydusu olduğunu belirtir. Kutuplaşma kendini birçok alanda gösterir. Her şeyden önce kamu ve özel yatırımların çoğu São Paulo'ya yoğunlaşmıştır. Bu dev kent ayrıca ticaret, fiyat politikası, vergi sistemi ayrıcalıkları sayesinde bütün ülkede yaratılan sermayeye ve nitelikli iş gücüne el koymuştur. André Gunder Frank, Capitalism and Underdevelopment in Latin America, New York 1967. Bağımlı endüstrileşme bölgesel ve sosyal planda gelir yoğunlaşmasını da artırır. Üretilen zenginlik tüm ülkeye ve toplumun bütününe dağılmaz. Tam tersine var olan eşitsizlikleri daha da derinleştirir. İşçiler, yani sayıları gittikçe azalan sistemin içindekiler de endüstriyel büyümeden paylarını alamazlar. Verimdeki artış yalnızca toplumsal piramidin üst katında yer alanlara yarar sağlar. 1955-1966 yılları arasında makine endüstrisi, elektrik malzemeleri, ulaşım ve otomotiv endüstrisinde verimlilik %130 oranında arttı. Ama aynı yıllar arasında bu sektörlerde çalışan işçilerin ücret düzeyindeki reel artış yalnızca %6 oldu. Planlama ve Ekonomi Koordinasyon Bakanlığı AGE. Latin Amerika'da iş gücü ucuzdur. 1961'de ortalama saat ücreti ABD'de 2 dolar, Arjantin'de 32 sent, Brezilya'da 28 sent, Kolombiya'da 17 sent, Meksika'da 16 sent, Guatemala'da ise 10 sentten azdı. Z. Romanova, La Expansión Económica de Estados Unidos en América Latina, Moskova. Aradaki uçurum bu tarihten sonra daha da büyüdü. Brezilyalı bir işçi, Fransız bir işçinin bir saatte kazandığı parayı kazanmak için 2,5 gün çalışmak zorundadır. Kuzey Amerikalı bir işçi, Rio de Janeiro'da çalışan bir işçinin bir aylık ücretini 10 saatten biraz fazla bir sürede kazanır. Yine Rio de Janeiro'lu bir işçi, 8 saatlik bir iş gününde bir İngiliz ya da Alman işçisinin yarım saatte kazandığından daha az ücret alır. Sergey Byrne, Kuzey Amerikalı teknisyen, Journal do Brasil, Rio de Janeiro, 5 Ocak 1969. Latin Amerika'daki düşük ücret düzeyinin sonucu uluslararası piyasada aynı derecede düşük olan fiyatlardır. Latin Amerika'nın düşük fiyata sunduğu ham maddelerden zengin tüketici ülkeler yararlanır. Buna karşılık yabancıların elindeki endüstrinin ürettiği malların satıldığı iç pazarda fiyatlar yüksektir. Bu da emperyalist şirketlere yabana atılmayacak karlar getirir. Bütün iktisat bilimciler endüstriyel gelişmede talebin artmasının önemi konusunda bütün ekonomistler hemfikirdir. Latin Amerika'da dışarıya bağımlı endüstri pazarının genişlemesine ve derinlemesine büyümesi konusunda son derece kaygısız görünmektedir. Pazarın büyümesi için sosyoekonomik yapının bütününde köklü değişimler olması gerekir. Bu da politik fırtınaların patlaması anlamına gelir. Endüstrileşmiş kentlerde sendikalar üzerindeki baskının artması sonucu ücretli kesimin satın alma gücü artamamakta, endüstri ürünlerinin fiyatları da düşmemektedir. Latin Amerika çok büyük bir potansiyel pazarı, yığınların yoksulluğu nedeniyle de çok dar bir gerçek pazar olan dev bir kıtadır. Büyük otomobil ya da buzdolabı fabrikalarının üretimi Latin Amerika nüfusunun ancak %5'ine yöneliktir. Andre Gunder Frank AGE. Brezilya nüfusunun ancak 1/4'ü gerçek tüketici sayılabilir. Brezilya nüfusunun 45 milyonunun toplam geliri piramidin tepesindeki 900 bin ayrıcalıklı kişinin gelirine eşittir. Birleşmiş Milletler CEPAL, Estudio sobre la distribución del ingreso en América Latina. New York Santiago Şili 1967. Arjantin'de 1953'ten önce gelir dağılımında kayda değer bir düzelme süreci yaşandı. Hakkında ayrıntılı bilginin bulunduğu 3 yıl arasında eşitsizliğin en az olduğu yıl buydu. 1959'da eşitsizlik çok daha fazlaydı. Meksika'da 1940-1964 yılları arasında en düşük gelir düzeyindeki ailelerin %20'si açısından kaybın yalnızca göreli değil, mutlak da olduğu tahmin edilmektedir. Latin Amerika'nın ABD bayrağı altında birleşmesi. Bazı saf kişiler ülkelerin sınırları içinde yer aldığına inanırlar hala. Bunlar Latin Amerika ekonomilerinin birleşmesinde ABD'nin parmağı olmadığına inananlardır. Bunun nedeni onlarca çok açıktır. ABD, Latin Amerika Serbest Ticaret Birliği, LACTB ya da Orta Amerika Ortak Pazarı'na üye değildir. Aynı kişiler Simon Bolivar'ın isteğine uygun olarak birleşmenin Meksika sınırında bittiğini ileri sürerler. Bu basit ve iyi niyetli ölçütü savunanlar bellek itimine uğramış olacaklar ki bir korsan, tüccar, bankacı, deniz piyadesi, teknokrat, yeşil bereli, büyükelçi ve Kuzey Amerika'dan girişimcileri ordusunun uzun bir süre boyunca Güney Amerika halklarının çoğunun hayatını ve kaderini elinde tuttuğunu unutmaktalar. Bugün Latin Amerikan endüstrisinin imparatorluğun korkunç çarkında ezildiğini de, bizim birliğimizin kendi gücü, ülkelerin az gelişmişlik ve bağımlılık yapılarından kopmadığı için köleliklerini geliştirdikleri ölçüde sağlamlaşıyor. LACTB'nin resmi belgelerinde birliğin gelişmesinde özel sermayenin rolünden söz etmek alışkanlık haline gelmiştir. Önceki bölümlerde bu özel sermayenin kimlerin elinde olduğunu görmüştük. Örneğin Nisan 1969'da Asunción'da yapılan işverenler danışma komisyonu toplantısında vurgulanan konulardan biri Latin Amerika ekonomisinin bölgenin ekonomik birliğinin özel girişimin gelişmesini temel alacak şekilde yönlendirilmesiydi. Hükümetlere yapılan önerilerden biri başta üye ülkelerin sermayelerinin katkısıyla oluşacak çok uluslu şirketlerin kurulması için ortak bir yasa çıkarmaktı. Nisan 1967'de Punta del Este'de toplanan başkanlar konferansında Lyndon Johnson'ın özel mührünü taşıyan açıklamada ortak bir hisse pazarı yani Latin Amerika'nın bir ucundan diğer ucuna şirketlerin alınabilmesini sağlayacak bir borsa bütünleşmesi öneriliyordu. Resmi belgelerde ise daha da ileriye gidilerek kamu girişimlerinin ulusal niteliğinin kaldırılması önerildi. Nisan 1969'da LACTB'nin birinci et endüstrisi sektörel toplantısında hükümetlerin ulusal soğutma fabrikalarını özel sektöre devretmeleri istendi. Bakanlarından biri toplantıya başkanlık etmiş olan Uruguay hükümeti devlete ait Frigorifico National'ı etkisiz kılarak yabancı özel soğutucu şirketlere ayrıcalıklar tanıdı. Gümrük kısıtlamalarının kaldırılması LACTB sınırları içinde mal dolaşımının serbest olmasına yol açarak Latin Amerika üretim merkezleri ve pazarlarının çok uluslu şirketler yararına yeniden düzenlenmesine yöneliktir. Egemen olan aşamalı ekonomidir. İlk aşamada, yani geçtiğimiz yıllarda bölge pazarının bütününe yayılacak olan başlangıç temellerinin, yani endüstrileşmiş kentlerin yabancı atılımla gelişmesi sağlanmıştır. Brezilya'da bir Latin Amerikan ekonomik topluluğuyla en yakından ilgilenen şirketler yabancı şirketlerdir. Mauricio Vinhas de Quirós, AGE. Özellikle de en güçlü olanları Amerikan Kalkınma Bankası'nın Latin Amerika çapında yaptığı bir ankete katılan çoğu Kuzey Amerika sermayeli çok uluslu şirketlerin yarıdan fazlası 1965 yılından başlayarak etkinliklerini LASTB çerçevesinde genişletmeyi planlamaktaydı. Gustavo Lagos, Amerikan Kalkınma Bankası, çeşitli yazarlar Las Inversiones Multinacionales NL Desarrollo y la Integración de América Latina, Bogota 1968. Şirketlerin %64'ü LASTB ayrıcalıklarından yararlanarak bölge içinde kimya ve petrokimya ürünleri, yapay iplik, elektronik malzeme, endüstri ve tarım makineleri, büro malzemesi, motor, ölçüm aygıtları, çelik boru ve başka ürünler ihraç ediyordu. Eylül 1969'da Henry Ford II, Rio de Janeiro'da durum çok iyi olduğundan Brezilya'nın ekonomik sürecine katılmak istediğini belirtiyordu. Bir basın toplantısında katılımımız Willis Overland do Brasil'i satın almakla başladı diye açıklayıp Latin Amerika'nın birçok ülkesine Brezilya'dan motorlu araç ihraç edeceğinden söz ediyordu. Business International'ın deyişiyle dünyayı her zaman tek bir pazar olarak kabul etmiş bir firma olan Caterpillar vergi indirimlerinden derhal yararlanmaya başladı. 1965 yılında Sao Paulo'daki fabrikasından birçok ülkeye traktör parçaları ihraç ediyordu. Union Carbide Caterpillar kadar hızlı davranmış, aynı tarihte Meksika'daki fabrikasında ürettiği elektroteknik malzemeyi gümrük ve vergi indirimlerinden yararlanarak LASTB ülkelerine satmaya başlamıştı. Business International, LAFTA, Key Americas, 200 Million Consumers, Anket, Haziran 1966. Yoksullaşan, terk edilen, sermaye kıtlığı çeken ve her bir yapısal sorunlar içinde boğulan Latin Amerika ülkeleri kendilerini ezen tekerler daha serbestçe hareket edebilsin diye ekonomik ve mali kısıtlamalarını kaldırmaktadırlar. Ülke ve sektör bazında gerçekleşecek olan yeni iş bölümü, şubelerin optimal boyutlarının saptanması, maliyetlerin düşürülmesi, bölgede yabancı rekabetin kaldırılması ve pazarların sağlamlaştırılması ile pekişmektedir. Çok uluslu şirketlerin şubeleri, Latin Amerika pazarını ancak belirli sektörlerde ve şirket merkezlerinin çizdiği dünya politikasına aykırı düşmeyecek koşullarda egemenlikleri altına alabilirler. Gördüğümüz gibi Latin Amerika açısından uluslararası iş bölümünün işleyişi geçmişten farklı değildir. Yalnızca bölge içinde yenilikler olabilir. Punta del Este'de başkanlar topluluğun amaçlarının gerçekleşmesinde yabancı özel sermaye önemli bir rol oynayacaktır diye açıklamada bulunmuştur. Alınan karara göre Amerikan Kalkınma Bankası Latin Amerika iç ticaretinde ihracat kredisi olanaklarını artıracaktır. Fortune dergisi 1967'de Latin Amerikan ortak pazarının Kuzey Amerika'ya sunduğu çekici yeni fırsatları şöyle değerlendiriyordu. Ortak pazar geleceğin planları için önemli bir unsur olma yolunda. Galaksileri üreten Ford Motor do Brasil, Falcon'ları üreten Ford de Argentina ile birlikte daha geniş pazarlara yönelik otomobiller üreterek yeni ekonomi politikasına katılmayı düşünüyor. Bugün Brezilya'da fotoğraf kartı üreten Kodak ise Meksika'ya ihraç etmek üzere film, Arjantin'e satmak üzere fotoğraf makinesi ve projektör imal etmek arzusundadır. Fortune, A Latin American Common Market Makes Common Sense for US Businessmen. Haziran 1967. Dergide üretimin rasyonalizasyonu ve ITT, General Electric, Remington, Rents, Otis Elevator, Fortington, Firestone, Deere, Westinghouse ve American Machine and Foundry gibi birçok şirketin etkinlik alanlarını genişletmeleri konusunda örnekler yer alıyordu. LASTB'nin ateşli savunucusu Raul Prebisch, 9 yıl önce şunları yazıyordu. Meksiko, Buenos Aires, Sao Paulo ve Şili, Santiago'da duyduğum diğer bir görüşte ortak pazarın yabancı endüstriye bugün kısıtlı pazarlarımıza sahip olmadığı türden bir gelişme fırsatı vereceğidir. Ortak pazarın avantajlarının ulusal endüstrilere değil, yabancı endüstriye yarar sağlayacağı yolunda kaygılar var. Bu kaygıyı ben de paylaştım. Hala da paylaşıyorum. Kuruntulu biri olduğum için değil, uygulamada geçerli olduğunu sapladığım için. Raul Prebisch, Problemas de la Integración Económica, Actualidades Económicas, Sierras, Montevideo, Ocak 1962. Bu saptama, Prebisch'in bir süre sonra birleşme konusunda ekonomilerimizin gelişmesinde yabancı sermayenin rolünün büyük olduğunu belirten bir belgeye imzasını atmasını engellememiştir. Prebisch, Sanz de Santa Maria, Mayobre ve Herrera, Propositions para la Creation del Mercado Común Latinoamericano, Başkan Frey'e sunulan rapor 1966. Aynı belgede Latin Amerikalı şirket yöneticisinin etkin ve adaletli biçimde katılacağı karma şirketler kurulması önerilmekteydi. Adaletli mi? Fırsat eşitliğini bir kenarda tutmak gerekir elbette. Anatole France haklı olarak yasaların eşitlik ilkesine tamamen bağlı kalarak yoksullara olduğu gibi zenginlere de köprü altında yatmayı, sokaklarda dilenmeyi ve ekmek çalmayı yasakladığını belirtmişti. Ama unutmamak gerekir ki dünyamızda ve yaşadığımız çağda bir tek şirket General Motors, Uruguay'ın çalışan nüfusuna eşit sayıda işçi istihdam etmekte ve bir yılda Bolivya'nın gayri safi milli hasılasının 4 katını kazanmaktadır. Şirketler geçmiş deneyimlere dayanarak başka ülkenin kapitalist gelişmelerinde içeriden biri gibi davranmanın önemini ve sağladığı avantajları bilmektedirler. Kuzey Amerikan şirketlerinin yabancı ülkelerdeki şubelerinin satışlarının ABD ihracatının 6 katına eşit olması rastlantı değildir. Uluslararası Ticaret Odası ABD Konseyi'nden Judd Faulk ve Massachusetts Institute of Technology'den J.P. Kindleberger, kapitalist dünya ekonomisinin Kuzey Amerika Anlaşması konusunda eşsiz belgeler ve görüşler ortaya koymuşlardır. Devlet Bakanlığı, The Multinational Corporation, Dış Araştırma Bürosu, Washington, 1969. Başka bölgelerde olduğu gibi Latin Amerika'da da ABD'nin antitrust yasaları geçerli değildir. Ülkeler kendilerine egemen olan şirketlerin takma adlarını dönüşmektedirler. İlk LAS-TB ek anlaşması Ağustos 1962'de Arjantin, Şili, Brezilya ve Uruguay tarafından imzalanmıştı. Ama anlaşma gerçekte IBM, IBM, IBM ve IBM arasında imzalanmıştı. Anlaşma 4 ülkenin birinde üretilmiş olan hesap makineleri ticaretinde ithalat vergisini kaldırıyor, başka ülkelerde üretilmiş olan aynı tür makineler içinde ithalat vergisini artırıyordu. IBM World Trade anlaşmayı yapan ülkelere bir öneride bulundu. Kendi aralarında yaptıkları ticarette vergileri kaldırmayı kabul ederlerse Brezilya ve Arjantin'de fabrikalar kuracaktı. Business International AGE, aynı ülkeler arasında imzalanan 2. anlaşmaya Meksika'da katıldı. RCA ve Philips of Eindhoven bu anlaşmayla radyo ve televizyon malzemesi ticaretinde vergi muafiyeti kazandılar. Anlaşmalar birbirini izledi. 1969 yılının baharında imzalanan 9. anlaşma elektrik üretim, iletim ve dağıtım malları ticaretinde Latin Amerikan pazarını Union Carbide, General Electric ve Siemens arasında paylaştırıyordu. 5 ülkenin güçsüz ve sağlıksız ekonomilerini birleştirme çabası olan Orta Amerika ortak pazarı ise ulusal dokuma, boya, ilaç, kozmetik ve bisküvi üreticilerini yok ederek General Tire and Rubber Co., Procter & Gamble Grayson Co., Colgate-Palmolive, Sterling Products ve National Biscuits'in karlarını artırdı ve etkinlik alanını genişletti. Elizano ve El Problema de las Inversiones Extranjeras en Centro America, Revista del Banco Central, Costa Rica, Eylül 1966. Orta Amerika'da gümrük vergilerinin kaldırılmasını dış yabancı rekabete engeller konulması izledi. Böylece iç yabancı şirketler fiyatları yükseltip karlarını artırma olanağı buldular. Roger Hansen'in vardığı sonuçlara göre gümrük tarifeleri sayesinde sağlanan para yardımı ulusal üretimden elde edilen değerin üzerine çıktı. Columbia Journal of World Business, Nakla, Newsletter, Ocak 1970. Yabancı şirketler her şeyden önce orantılar kavramına dayanarak hareket ederler. Kendi orantıları ve başkalarının orantıları, örneğin Uruguay, Bolivya ve Paraguay ya da Ekvador'da minik pazarları göz önüne alınırsa büyük bir otomobil, kimyasal madde ya da yüksek metalurji fırını kurmak ne işe yarar? Sıçrama tahtaları her zaman iç pazarın boyutlarına ve genişleme olanaklarına bağlı olarak seçilir. Uruguay lastik fabrikası Funsa büyük ölçüde Firestone'a bağlıdır. Ama birleşme öngörülerek genişletilen şubeler aslında Firestone'un Brezilya ve Arjantin şubeleridir. Uruguay'daki firmanın gelişmesinin durdurulmasının nedeni General Electric'in denetimindeki İtalyan Olivetti firmasının daktilolarını Brezilya'da hesap makinelerinde Arjantin'de üretmesinin nedeniyle aynıdır. Rosenstein Rodan'a göre kaynakların en etkili biçimde dağılması bir ülkenin ya da bölgenin değişik yörelerinin eşitsiz gelişmesini gerektirir. Paul N. Rosenstein Rodan, Reflections on Regional Development, Amerikan Kalkınma Bankası, çeşitli yazarlar, AGE. Latin Amerikan topluluğunda kendi kuzeydoğusu ve gelişme kutupları olacaktır. LASTB'nin doğmasına neden olan Montevideo Anlaşması'nın 8 yıllık bilançosunu çıkaran Uruguay delegesi, ülkelerin ekonomik gelişme düzeyleri arasındaki uçurumun giderek büyüdüğüne dikkati çekiyordu. Paraguay Büyükelçisi de aynı şeylerden yakınıyordu. Serbest değişim bölgesinde güçsüz ülkeler mantıksız bir biçimde en gelişmiş ülkelerin endüstrilerinin gelişmesini finanse etmekteydiler. Paraguay, bölge ülkelerine ithal ettiği her ton için 2 ton ürüne eşit ödeme yapıyor, diye ekliyordu. Ekvador temsilcisi, 11 ülkenin gelişme düzeyleri farklı olduğundan serbest ticaret bölgesinin tanıdığı olanaklardan yararlanma kapasitelerinin de çok farklı olduğunu ve bunun aradaki farkı daha da belirgin hale getirdiğini belirtiyordu. Kolombiya elçisi ise tek bir sonuç çıkarıyordu. Serbest ticaret programı 3 büyük ülkeye orantısız bir kar sağlamaktadır. LASTB Yönetim Kurulu olağanüstü toplantıları Temmuz-Eylül 1969. Epresiones sobre el proceso de integración de la ALALC, Montevideo 1969. New York'taki UNCTAD yetkilisi, ticaret engellerinin kaldırılmasından ibaret bir birleşmenin yüksek gelişme düzeyindeki bölgeleri de kıtanın genel çöküntüsü içinde tutmaya devam edeceğini belirtiyor. Sidney Dell, The Movement Toward Latin American Unity, yayını hazırlayan Ronald Hilton, New York, Washington, Londra 1969. Topluluk geliştikçe küçük ülkeler Sao Paulo, Buenos Aires ya da Meksiko'dan aynı otomobilleri Detroit, Wolfsburg ya da Milano'dan yarı fiyatına ihraç eden şirketlerce yapılmış otomobiller satın alabilmek uğruna Paraguay'da bütçenin yaklaşık yarısını oluşturan gümrük gelirlerinden vazgeçeceklerdir. Brezilya ve Arjantin'de otomobil endüstrisinin tümü, Meksika'da da büyük bir bölümü yabancı şirketlerin elindedir. LASTB, La Industria Automotriz en la Alalc, Condevideo 1969. Pasifik bölgesindeki ülkeleri bir araya getiren And Bölgesi Paktı, LASTB üyesi 3 büyük ülkenin egemenliğinin bir sonucudur. Küçük ülkeler kendi aralarında birleşme yoluna gitmektedirler. Bütün güçlüklere karşın çevre ülkeler kendi bağımlı güçleri yörüngesine başka ülkeleri aldıkça pazarlar genişlemekte. Brezilya, Castelo Branco diktatörlüğü döneminde imzaladığı yeni sözleşmeyle yabancı yatırımları garanti altına aldı. Rizikolar ve zararlar devletin sırtına yüklendi. Sözleşmeyi imzalayan görevlinin kongre önünde yaptığı açıklama dikkate değerdir. Brezilya yakın bir gelecekte Bolivya, Paraguay ve Şili'de yatırımlar yapacak. O zaman benzer sözleşmelere gereksinim duyacaktır. Vivian Trias, Imperialismo y Geopolitica en Americana Latina, Montevideo, 1967. Örneğin Uruguay, ülkenin kuzeyine Brezilya'dan elektrik enerjisi sağlanması gibi ayrıcalıklar karşılığında Brezilya'dan makine ithalatını artırmayı taahhüt etti. Halen Uruguay'ın Artigas ve Rivera şehirlerinde enerji tüketimi Brezilya'nın izni olmadan artırılamaz. 1964 darbesini izleyen hükümetler Brezilya'nın komşularına karşı alt emperyalist bir yaklaşım içinde olmasına yol açan bir eğilim içindedirler. Askeri yönetimler Brezilya'nın kıtada Kuzey Amerika'nın çıkarlarını korumasına ve ABD'nin kendi üzerindeki egemenliğine benzer bir egemenliği güneyde kurmasına ön ayak olmuşlardır. Bu anlamda General Gouveia de Couto Silva, Aspectos Geopoliticos do Brasil, Rio de Janeiro 1952. Başka bir kader manifestosu ileri sürmüştür. Alt emperyalizmin kuramcısı Silva 1952'de bu manifestoyu atfen şunları yazmıştır. Antillerdeki kaderimiz kuzeydeki büyük kardeşlerimizinkiyle çatışmadığında daha da güçlenir. General Gouveia de Couto Silva bugün Brezilya'daki Dow Chemical Şubesi'nin başkanıdır. Alt emperyalizmin altyapısı tarihte kolaylıkla bulunabilir. Bu tarih Paraguay'ın 1865'te İngiliz Bankası adına yıkımından tam 100 yıl sonra Santo Domingo çıkarmasında Brezilya birliklerinin destek olarak yer almasına uzanan bir tarihtir. Son yıllarda Brezilya ve Arjantin hükümetlerinde konuşlanmış emperyalist çıkarların koruyucuları arasındaki rekabet kıtadaki önderlik sorunu etrafında yoğunlaştı. Bütün göstergeler Brezilya'nın gücü karşısında Arjantin'in tutunamayacağını gösteriyor. Brezilya'nın yüz ölçümü Arjantin'in 2 katı kadar, nüfusu ise 4 katı. Brezilya'nın çelik üretimi Arjantin'inkinin 3 katı, enerji üretimi 2 katından fazla, çimento üretimi de öyle. Ayrıca son 20 yıldır Brezilya'da ekonomik büyüme hızı Arjantin'den olduğu şey yüksek oldu. Uzun sayılmayacak bir süre önce Arjantin Brezilya'dan daha fazla sayıda otomobil ve kamyon üretiyordu. Bugünkü hızla giderse 1975'te Brezilya otomotiv endüstrisi Arjantin'inkinin 3 katı olacaktır. 1966'da Arjantin filosuna eşit olan Brezilya filosu, 1975'te Latin Amerika'nın geri kalan ülkelerinin filolarının toplamına eşit olacaktır. Brezilya, yabancı sermayeye eşsiz olanaklar sunmaktadır. Geniş bir pazar potansiyeli, doğal zenginlikler, Ekvador ve Şili dışında bütün Güney Amerika ülkelerinin komşu olan stratejik yerleşimi ve Arjantin'den daha ucuz ve daha bol iş gücü, LASDB sınırları içinde satılan mamul ve yarı mamul maddelerin 1/3'ünün Brezilya'da üretilmiş olması rastlantı değildir. Latin Amerika'nın tamamının bağımsızlığının ya da köleliğinin merkezi olmaya yazgılı ülke Brezilya'dır. Kuzey Amerikalı Senatör Fulbright, 1965 yılında Brezilya'ya LASDB'yi yönetme görevi verilmesini önerirken sözlerinin taşıyabileceği anlamı belki de tam olarak kavramamıştı.